Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri. Bir iftar sevinci programında daha sevincimizi, duygu ve düşüncelerimizi, heyecanımızı sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Bizim bu programımızın bir geleneği, her defasında güzel bir misafirimizi sizlerle buluşturuyoruz. Bugünkü değerli misafirimiz Doçent Doktor Mehmet Dinç, klinik psikolog, aynı zamanda bizim çok kıymetli kardeşimiz, abimiz, Allah rahmet eylesin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde psikoloji bölüm başkanı. Hocam hoş
Hoş
geldiniz.
bulduk hocam.
Bir defa zaten sizi bizim hem dinleyicilerimiz hem izleyicilerimiz çok yakinen tanıyorlar ve de seviyorlar.
Sağ olsunlar.
Ama biz bu Ramazan akşamında özellikle bir imanın insana verdiği, insana kattığı değer. Katma değer diyorlar ya hani.
Evet.
İmanın katma değeri nedir? İnsanda özellikle bu Ramazan ikliminde manevi dünyanın zenginleştiği bir ortamda bu nedir? Niçin önemlidir? Hani Mehmet Akif öyle diyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bir bu soruyu bir ele alalım
Hay
istiyorum.
hay.
Daha sonra da orucun insan psikolojisi açısından, hatta sadece insan psikolojisi değil belki de sosyal psikoloji, toplum psikolojisi açısından önemi nedir diye bu iki ana konuda sizleri buraya davet ettik. Davetimizi kırmadınız. Şeref verdiniz. Hoş
Estağfurullah.
geldiniz.
Hoş
Evet.
bulduk hocam. Tabii insan aşkın bir varlık. Sadece bedenden ibaret değil. Aklı var ama aklının da ötesinde kalbi var. Bilgisi var, bilginin de ötesinde sezgisi var. Bütün bunlar bize insanın bedenin ötesinde bir sebeple yaratıldığını, bir sebeple bu dünyada var olduğunu, o sebebin ardına düşmesi, o sebebi anlamlandırması, o sebebe müteallik bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor. Ama modern dünyada insanı beden üzerine konumlandıran, bedenin içine hapseden anlayış maalesef insanı esir haline getirdi. Ve insan esir haline geldiği zaman, bağlarını aşkın olanla kopardığı zaman en büyük mutsuzluğu bizatihi kendisi yaşıyor. Bu mutsuzluğu kendisi yaşadığı zaman da bu bir elektrik gibi huzursuzluk, umutsuzluk, girdap halinde insan içinden çıkamıyor, başkalarına da yaymaya başlıyor. Çevresindekileri de mutsuz etmeye başlıyor. Dolayısıyla insanın evvel emirde kendini bu dünyada niçin var olduğuyla alakalı ve varlığının neye karşılık geldiğiyle alakalı çok iyi konumlandırması lazım. Bizim mesleğin büyüklerinden Viktor Frankl diye çok önemli bir isim var. Diyor ki insan hayatına anlam katamadığında kendini haz ile oyalar diyor. Bedene dönük bir insan haline gelir. Beden üzerinden varlığını anlamlandırmaya çalışır. Ama beden üzerinden varlığını anlamlandırmaya çalıştığında da hep hüsran ve hayal kırıklığı yaşar. Çünkü bu dünyada bedeni doyurmaya çalıştığımız zaman bedeni doyurmaya çalıştığımız her davranış bağımlılık haline geliyor. Şimdiye kadar uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı ile alakalı çok bilindik konuşmalar, çalışmalar yapılıyordu. Şimdi davranışsal bağımlılıklar anlamında büyük araştırmalar var. Çünkü insanlar bazı davranışlara ciddi anlamda bağımlı oluyorlar. Bir insan niye bir davranışa bağımlı olur? Kendini ona hapseder, o davranışın etrafından çıkamaz. Çünkü beden üzerinden kendini konumlandırdığı zaman, hayatı beden üzerinden anlamaya başladığı zaman bu sefer bedenin sağladığı imkanları sonuna kadar kullanmaya çalışıyor. Bedenin tadarak lezzet alacağı şeylerden doymaya çalışıyor. Doymaya çalıştığı zaman da bağımlılık gelişiyor ve hastalık oluyor. O insana çok boyutlu olarak ciddi zararlar, geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Mesela şu anda çalışmalarımız ne yönde gidiyor? Yemek bağımlılığından bahsediliyor. Yani yemeği sadece tatmak ve vücudu çalıştıran bir mekanizma olarak kullanmak yerine doyayım, doyayım, daha fazla doyayım olunca yeme bağımlılığı ortaya çıkıyor.
Yemek için yaşayan bir adam
Yemek için
çıkıyor.
yaşayan bir insan haline
Halbuki
geliyor.
insan yaşamak için yemesi
Evet,
lazım değil mi ya?
o zaman da bağımlılık oluyor ve her
Evet.
türlü zarar görüyor. Ya da cinsellik anlamında baktığımızda şu an cinsellik bağımlılığı çok ciddi olarak karşımızda ve cinsellik bağımlılığı insana her türlü büyük zararlar veren bir hastalık haline gelebiliyor ve bu bağımlılıkların da tedavileri, kurtulmaları, başa çıkmaları çok zor hastalıklar. Uyuşturucu bağımlılığından, alkol bağımlılığından belki daha zor. Ya da kumar bağımlılığı şu anda çok yaygın. İnsan bir haz, bir heyecan üzerine kumara bulaşıyor. Bir macera ruhuyla bulaşıyor ve o tadı almak
için... Siz bunu söyleyince aklıma bir hatıra geldi. Sözünüzü unutmayın.
Estağfurullah.
Tabii ben çok sigara içiyordum şeyde. Hacı Mehmet Efendi Hazretleri ameliyat olmuş, vefatından 2-3 ay önce biz de geçmiş olsuna gitmiştik. O Kasım'da vefat etti ama Eylül'de ameliyat olduydu. Zannediyorum Ekim ayı ya da Eylül ayı içindi. Ben de paketi burada unutmuşum. Ama orada çok güzel insanlar var. Esat Çoşan Hoca Efendi rahmetli var. Efendim Korkut Bey rahmetli var.
Allah ondan sonra
Masar Özman hocamız var. Hepsi rahmetli oldular orada. Muammer Dolmacı abi falan var. Kemal Unakıtan abi var. Bir de baktım orada sohbeti Hoca Efendi getirdi. Bazı kardeşlerimiz sigaraya müptela oluyorlar dedi. Ben dedi sigara helaldir ya da haramdır demiyorum dedi. O işi müftüler bilir. Sonra ben desem ne olacak dedi. Benim sözüm hüccet değil. Esas müftülerin fetvası geçerlidir. Müthiş de ders veriyor Hoca Efendi. Hemen ben tabii sakladım sigarayı. Ancak benim kanaati acizanem odur ki dedi helal olan bir şey bile alışkanlık kazanmak haramdır dedi.
Ne kadar önemli bir ölçü değil mi hocam?
Müthiş.
Evet.
Şimdi adam her gün sabah bir kaşık balı almadan yatağından kalkamıyor ve vücut dengesini sağlayamıyorsa. O bal o adama haramdır dedi. Yani. Ben sana nerede bulacağım kardeşim dedi. Varı var, yoğu var,
tabii.
Yazı var, kışı var, yolculuğu tabii. Var. Helal olan bir şey bile alışkanlık kazanmak haramdır.
Evet.
Sonra insanlar dedi alışkanlıklarının eseridir.
Çok doğru.
Alışmış kudurmuştan beterdir. Sizi alışkanlıklarınızdan yakalayarak sizi tepe tepe kullanırlar. Sonra dedi bu tütünü öyle icat etmiştir ki bu gavurlar dedi. Ya samanın dumanı çok acı olur. Arıcılar samanı yakarlar. Samanın o acı dumanı, pis kokusu, kovana girdi mi arılar kaçar. Balcı gelir balını alır gider. Ya dedi bu tütünün de hem dumanı çok acı hem kokusu çok pis. Bunu içerinize çektiğiniz zaman dedi melekler kaçar. Şeytanlar gelir imanınızı çalarlar dedi. Sakın aman ha dedi hiçbir şey alışkanlık kazanmayın. Hatta ibadetlerinizi bile alışkanlığa dönüştürmeyin dedi. Bak Mehmet abi.
Evet.
Çünkü adetle ibadetin bir farkı var dedi. Adet mekanik olarak yapıyoruz. Adet haline gelmiş ama şuur yok. Bilerek yapmıyoruz. Ama ibadet her an Hakk'ın huzurunda bulunma duygusunu diri tutarak o niyette yapılan iş ibadet. O bakımda dedi ibadetlerinizi bile adete dönüştürmeyin.
Bunların hepsi nokta nokta çok önemli ölçüler hocam.
Ya,
şimdi biz çok bilgiyle bir şeyleri toparlayacağımızı zannediyoruz. Esasında temel az bilgiyi hayatımıza adapte edebilsek ve ona göre yaşayabilsek hayatımız büyük oranda toparlanmış, kurtulmuş olacak. Buyurduğunuz noktalar Zahid Efendi'nin vasiyeti niteliğinde sözler ama çok kritik sözler. Mesela psikolojide şöyle bir şey biliyoruz. En güçlü insan, en çok şeye sahip olan değil, en az şeye ihtiyaç duyan insan. Ya. Bir insan ne kadar az şeye ihtiyaç duyarsa o kadar güçlü. Niye? Onu yakalamak alışkanlıkları üzerinden o kadar zor hale gelmiş olacak. Alışkanlık kesbettiğinde insan bir konfor bataklığına doğru kendini kaybetmiş oluyor. Ve konfor bataklığında kendini kaybettiğinde bir süre sonra konfor onu yapabileceği, varabileceği, erebileceği noktalardan mahrum bırakıyor. O yüzden de insanın kendini konumlandırırken bedenin ihtiyacını görmesi, hakkını vermesi, sorumluluklarını yerine getirmesi ama bunun ötesine geçip bedeni şımartması, beden odaklı yaşaması, bedenin hazlarını sonuna kadar yaşamak noktasında bir yol kendine çizmesi ciddi anlamda ona zarar veren, kendini unutturan, bu dünyadaki varlık sebebini kaybetmesine sebep olan büyük tehditler ve tehlikeler. Bir büyüğün sözünü duymuştum. Demişti ki bu dünyadaki en büyük günah dünya sevgisidir. Çünkü bütün günahların sebebi o.
Tabii hubbü dünya kullu re'si hatiyetin.
Evet.
Ya da re'si kullu hatiyetin.
Büyükler de söylemişler.
Tabii. Dünya sevgisi hataların reisidir. Evet. En başıdır.
Dünya sevgisi neyle bağlantılı? İnsanın kendisini beden olarak konumlandırmasıyla bağlantılı. Yani dünya insan beden üzerinden sever. Hazları üzerinden sever. Aldığı tatlar üzerinden sever. Dolayısıyla bu beden üzerinden konumlandırma esasında insanın yapabileceği bütün kötülüklerin, yanlışların, hataların, günahların başlangıç noktası. Bu nedenle hiç şüphesiz bedeni ihmal etmek yok. Bedenin hakkından çalmak yok ama bedeni bir ölçü bilip onu merkez alarak yaşamak yok. O zaman insan beden içerisinde sıkışmış olur. Sufiler, siz benden daha çok biliyorsunuz hocam, haddimi aşmış olmayayım.
Estağfurullah.
Diyorlar ya, ten kafesinde yaşıyoruz diye. Ten kafesi, beden içerisinde hapsolmuş insan bir kafes haline gelebilir. İnsan daha ötesinde kalbini genişletmek, zihnini büyütmek noktasında, algısını çoğaltmak noktasındaki imkanlardan mahrum olmuş olur. Çünkü beden insanı çok yorar. Benim çok dikkatimi çeken bir araştırma var. Araştırma şu: bedende en çok enerji tüketen iki organ var: mide ile beyin. Araştırma diyor ki, mideyi çok yorduğunuzda, çok yediğinizde ve çok sindirim yapmak zorunda kaldığınızda beyinden çalıyor. Yani beyin o kadar iyi işleyemez oluyor çünkü
Ya bir
enerji
taraf
oraya
bütün
kaymak.
kan mideye yöneliyor ki mide işlevini yerine
Evet.
getirsin. Beyne giden kan azalıyor tabii o.
Evet.
Doğru, beyinden çalıyor.
Evet, dolayısıyla esasında mideyi o kadar yormasak, o kadar meşgul etmesek zihnimiz daha iyi çalışmaya başlayacak. Tabii bunun bir de manevi boyutu var, kalbi boyutu var. Kalp de daha iyi çalışmaya başlayacak.
Şimdi şey var ya, Anaasırı Erbaa. Bu da hem İslam filozofları hem Batılı filozoflar müşterek. Allah kainatı dört temel unsur üzerine bina etmiş. Hava, su, ateş, toprak. Şimdi Hazreti Mevlana hep bütün mesajlarının özünde şu var: toprak, su ve buna bağlı olan tarafınızı kısın, azaltın. Toprak ve su, çamura batmayın. Toprak suyla, yani bu, çok fazla yerseniz, çok fazla beslenirseniz bu ağırlık sizi bataklığa çeker, aşağı doğru balçığa çeker. Bunları azaltırsanız, ateş ve hava tarafınızı güçlendirirseniz, o zaman o sizi göğe yükselen bir merdiven gibi yukarılara doğru çeker diye.
Yani
Ne kadar güzel.
bedenin ağırlığı ruhun ağırlığıyla da paralel
Tabii,
gibi
tabii,
bir durum söz
tabii,
konusu.
tabii.
İşte burada insanın çok temel ihtiyaç olarak bedenin ihtiyaçlarını görmemesi, acizane kanaatim, çok çok önemli. Bir de adet haline getirmemek dediniz ya, ibadetle adetin arasında fark var. Bu da oldukça önemli bir nokta. Bunun üzerine belki durmak lazım. Çünkü psikoloji araştırmalarında şöyle bir şey var: şükretmek, insan üzerindeki nimetlerin farkına varması, bunlardan dolayı minnettar olması insana psikolojik olarak iyi gelen, onun farkındalığını arttıran, onu ayakta tutan bir ölçü. Özellikle pozitif psikoloji araştırmaları bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyorlar ve insanın bundan manevi olarak ne kadar beslendiğini ve ne kadar güçlendiğini çok net ortaya koyuyorlar. Fakat bir araştırma benim çok dikkatimi çekti. Araştırmada her gün şükreden insanlarla haftada 3-2 şükreden insanların dayanıklılıklarını karşılaştırıyorlar. Şimdi ben araştırmayı okurken dedim ki, herhalde dedim, her gün şükreden daha güçlüdür, daha dayanıklıdır, daha iyi geliyordur. Hayır. Haftada 2-3 gün şükreden daha dayanıklı ve güçlü oluyor. Çünkü her gün şükreden onu alışkanlık haline getirmiş. Çok ne yediğini bilmeden ya çok şükür falan diyor.
Bu laf ebeli
Laf
şükrü o.
ebeli.
Abi laf ebeliyle bir yere varılmaz yani. Ben şöyle kahramanım, böyle kahraman diyerek mangalda kül bırakmasanız kimse size kahraman demez.
Evet.
Yiğit iş başında belli olur.
Evet.
Ama burada yine Hazreti Mevlana'nın muhteşem bir ifadesi var: şükür hayatı şeker gibi yaşamaktır diyor. Eğer size verilen nimetlerin farkındaysanız ve onun aczini de duyuyorsanız, o şükür var ya, hayatı size şeker gibi yapıyor bir defa. Çok güzel bir şiir de var, şiir de var zaten. Senden ednalara bakıp şükre demsaz olmak, senden alalara bakıp risk eylemenin merhemidir diyor. Yani senden aşağılara bakıp şükürle ömür tüketmek, senden yukarılara bakıp suratını ekşitmenin ilacıdır. Hiç aşağılık kompleksine falan kapılmaya gerek yok. O yüzden bir de diyor ki bak, şükür nimetten daha büyüktür diyor. Bir adama bir nimete şükrediyorsa, o şükür nimetten daha güzeldir ve nimetten daha büyüktür.
Bunlar hep bizim hayatımızda temel ölçü olarak alacağımız şeyler esasında.
Ya.
Ve işin ilginç yanı hocam, bunlar bilmediğimiz şeyler de değil. Biliyoruz ama zihnimizin bilmesiyle kalbimizin bilmesi arasında fark var zannediyorum.
Çok güzel bir şey, evet ya.
Yani zihnimiz bunların farkında. Ama kalp onu ne kadar hissediyor, ne kadar yaşıyor, ne kadar duygu olarak taşıyor çok önemli. Bir meseleyi bilgi olarak taşımak başka, duygu olarak taşımak başka. Bilgi olarak taştığımızda o orada duruyor, entelektüel bir sermaye. Ama insana davranışa dönüştürme anlamında çok ciddi harekete geçiremeyebiliyor. Ama duygu olarak taşıdığımızda, duygu olarak taşıdığımız şey bizi harekete geçirmediğimizde rahat bırakmaz.
Evet.
Bunaltır, sıkar, üzer, mutsuz eder ve harekete geçirmeye zorlar. O yüzden bu şükür meselesini duygu olarak çok taşımamız lazım. Nitekim bu haftada 3 gün şükreden insanların daha güçlü olmasının sebebi de onların onu hissederek, duygu olarak hissederek ve bütün bünyeleriyle şükrü fark ederek yönelmeleri, şükretmeleri bu insanı çok güçlü hale getiriyor.
Burada bir şey daha var.
Buyurun.
Bizim tasavvuf erbabı nezdinde yemeğin de bir rabıtası var. Yemeğin rabıtası ne? Sofrada sana ikram edilen her nimette onu yaratan mün'imi hakiki Allah'ı göreceksin. Bir tutam tuzda, o bir kırmızı biberde, efendim işte çorbada, neyse her şeyde, kaşıkta, çatalda Allah'ı göreceksin. Ama ikincisi, sana ikram edilen nimetlere layık olmadığın ezikliğini duyarak yemek yiyeceksin. Yani biz bırakın o diğer güzel yemekleri, ana yemeği, salatayı, efendim diğer garnitürleri, tatlıyı. Ya bir tutam tuza bile liyakatimiz var mı? Allah bize verdiği nimetlere bakıyoruz. Akıl nimeti, görme nimeti, duyma nimeti, yaşama nimeti, gençlik, her şey vermiş Allah. Ama bunlara, onlara karşı yaptığımız kulluk nedir bizim? Devede kulak bile değil ya. Nemizle biz böbürleneceğiz. O yüzden biz bunların hangisine layığız ki Allah merhametine bütün bize bunları lütfetmiş. İşte o zaman gerçekten yemek de çok tatlı oluyor.
Tabii. Çok büyük bir nimetle karşı karşıyasınız. Ya. Einstein öyle bir sözü var hocam. Diyor ki hayatı yaşamanın iki yolu vardır diyor. Birincisi her şeyi olağanüstü görmek diyor. İkincisi hiçbir şeyi olağanüstü görmemek diyor.
Evet.
Şimdi bir yemek yiyoruz, bir ekmek yiyoruz. O ekmeği yerken biraz zihnimizi açsak ve onun çok olağanüstü bir şey olduğunu, ekmeğin bize ulaşmasının ve bizim onunla buluşmamızın çok olağanüstü olduğunu görebilsek, o zaman dünyaya bakışımız, kendimize bakışımız, hayata bakışımız da değişecek. Şeyde, psikolojide mindful eating diye bir şey var. Düşünerek, hissederek, farkına vararak yemek. Ve bu farkına vararak yemenin egzersizleri arasında şöyle bir şey var. Bir ekmekle karşı karşıyayız. Bu ekmeği yapan ustayı düşünüyoruz. Yani bir insan kalkmış sabah, fırıncılar erkenden kalkıyorlar. Sabah 3'te 4'te bizim için kalkmış, fırınını yakmış, hazırlığını yapmış, mayasına ekmeğini koymuş, hazırlamış. O maya büyümüş, şişmiş vesaire. Ekmeği yapmış, onu birileri taşımış, getirmiş, bize ulaştırmış ve biz ona ulaşmış yiyoruz. Ama bunun daha evveli var. Yani o ekmeğin hamurunun malzemesi değirmenden geliyor. Değirmende çalışan insanlar
buğdayı
var.
Buğdayı nereden geliyor?
Ondan önce
hangi
buğday var.
Geliyor?
Tabii ondan önce buğday var. Buğdayı eken var, ya. Bekleyen var, besleyen var. Ondan önce tohumları var. Güneş var, ay var, toprak var. Yani o kadar büyük bir mucize ki bir ekmeğin bizimle buluşması, bize ulaşması ve arkasında bir ekmeğin bile çok büyük bir emek var. Olağanüstü bir sistem, düzen var. Çok büyük bir gayret var. Çok büyük bir mücadele var. İnsan bir ekmeğe bakarken, bir ekmeği tadarken, yerken bütün bu gayreti, mücadeleyi, emeği, bu aradaki insanların fedakarlığını görse ona göre vaziyet almış olur. Ona göre o ekmeğin tadına varmış olur. Ve şükrederken, onun o nimetin farkına varırken ona göre farkına varmış olur. Ama bunu yapmadan eksik bir şekilde ekmek, ben dişim var yiyorum dediğinde ekmek de lezzetli olmuyor. O insan da şükredemiyor. Dolayısıyla kalbi olarak da zihni olarak da varabileceği güzel noktalara varamaz hale geliyor.
Evet muhterem hocam, sözünüzü burada balla keselim isterseniz. Sohbetimizin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam edelim.
Memnuniyetle.
İzin verirseniz.
Estağfurullah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Mehmet Dinç Bey ile sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Ama lütfen kulağınız bizde kalsın, gönlünüz bizde kalsın, yüreğinizi bize açın. Sohbetimiz kaldığımız yerden aynen devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, Mehmet Dinç Bey'le, klinik psikolog kardeşimizle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, şimdi gelelim esas sohbetimizin ikinci bölümü. Orucun insan psikolojisindeki yeri. İnsanı nasıl imar ediyor oruç? Gerçi genel anlamda bunu ibadetlerin insan psikolojisindeki yeri. İbadetlerin fenomenolojisi diye böyle bir çalışması vardı bir arkadaşımızın. Yani hangi ibadet insanı nereden alıp nereye götürmek istiyor?
Evet.
Nasıl bir insan inşa etmek istiyor? Evet. Dolayısıyla bu arada oruç tabii bu yönüyle çok önemli bir ibadet. O konuda sizin düşüncelerinizi almak istiyoruz. Bir de sohbetimizin birinci bölümünden aklımda kalan bir şey de burada dinleyicilerimiz ve izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. O da şu, sizden esinlenerek söylüyorum bunu. Tabii insanın esas kalbi hayatı çok önemli. Dolayısıyla insanın kalbi dürtülerle yönlendirilir. Kalp çok dönek olduğu için zaten ona kalp denmiş. İnkılap var ya, aynı kökten geliyor. Efendimiz Allahümme ya mukallibel kulüp diyor. Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dininde daim eyle diye dua ediyor. Kalp. O yüzden kalpte şeytani duygular da, şeytani dürtüler de etkin olur. Nefsani dürtüler de etkin olur. Şeytani dürtüler etkin olur. Meleki dürtüler de etkin olur. Hangi dürtü kalpte galip gelirse o akla emir verir. Akıl da bedene talimat vererek o iş davranışa dönüşür. Şimdi davranışlarımızı arkaya doğru götürdüğümüz zaman esasında o bir dürtüyle başlıyor. Dolayısıyla burada esas kalbi inşa ve imar etmenin. Sohbetin başında önce kalbi tahliye etmek. Kötülüklerden arındırmak, ayardan, ayrı kodlarından temizlemek. Sonra da onun yerine güzel ahlakı yerleştirmek. Şimdi burada iman o yüzden çok önemli diye, burada o imanı eğer kalbe yerleştirirseniz en güçlü dürtü o olursa insan kurtulur. Şimdi esas bu dediğimiz anlamda orucun insanımıza vermek istediği mesaj nedir?
Evet hocam, o zaman müsaade ederseniz ben de biraz geriden alayım. Şimdi büyükler diyorlar ki iki şehir vardır. Bir içinde yaşadığımız şehir, iki içimizde yaşayan şehir. İçimizde de bir şehir yaşıyor. Şimdi içinde yaşadığımız şehirle alakalı bir beklentimiz var, bir arzumuz, isteğimiz var. Şöyle yolları güzel olsun, böyle sular aksın, böyle ağaçlık olsun, parklı olsun, parket çeker olsun, evler şöyle olsun vesaire. Hatta seçimlerde beklentimizi de ona göre belirliyoruz. Hangi başkan bizim beklentimize uygun acaba hizmet verecek, vaatte bulunuyor diye. Ama içimizde yaşayan şehrin başkanı biziz. Ve biz başkan olarak içimizde yaşayan şehre karşı sorumluyuz. İçimizdeki şehri nasıl imar edeceğiz, nasıl ihya edeceğiz, nasıl inşa edeceğiz? Bu noktada da içimize biraz yönelmemiz, İçimizden haberdar olmamız ve içimizdeki şehri inşa etmekle alakalı bir gayrete girmemiz çok önemli. Ramazan bir bütünüyle bu gayretin bir okulu, bir fırsatı, bir imkanı. Çünkü yaşam içerisinde şehir bozulabiliyor. Şehir bir tadilata ihtiyaç duyabiliyor. Tamirata ihtiyaç duyabiliyor. Çünkü yaşamak insanı her türlü yıpratıyor. Maddi manevi yıpratıyor. Yaşamak çünkü başlı başına esasında bir mücadele. Bu mücadelenin en önemli boyutu insanın bedene dönmesi, bedenle sınırlı kalması. Yani daha aşkın bir varlık olabilecekken daha sınırlı olarak potansiyelini gerçekleştiremeyen bir insan haline gelmesi ve bununla alakalı da çok tehdit var. Bizim yine mesleğin büyüklerinden Jung adında çok önemli bir adam var. Diyor ki, konfor diyor, ruhun bataklığıdır ve her türlü ideali öldürür diyor. Bir insana, çok ilginç bir şey söylüyor, bunu daha 1950'lerde...
Yok, çağrışım psikolojisini kuran adam değil mi?
Analitik psikolojinin önemli isimlerinden bir tanesi, çok önemli bir adam hocam. Diyor ki, 1960'larda bunu diyor. Bir insana güzel yemek ve ucuz eğlence verin, bütün ideallerini ve hayallerini pencereden aşağı atar diyor. Çok iyi.
Allah Allah.
Tam bugün yaşadığımız şey esasında. Yani yiyeceklere çeşit çeşit aşırı şekerli bir şekilde bize lezzet verecek, haz verecek şekilde kolayca ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda ucuz eğlenceye de çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bunların peşine takıldığımızda, bunların müptelası olduğumuzda, bunlarla ilişkimizde sınır koymadığımızda bu sefer ideal kayboluyor, hayal kayboluyor, rüya kayboluyor. Bu sefer insan kendiyle çok meşgul, kendi hazlarının peşinde düşen bağımlılar haline geliyor. O yüzden Ramazan bize bir dur ihtarıdır. Ramazan diyor ki bir dakika, sen diyor içindeki şehri ihya etmek, inşa etmek, imar etmek için geldin ve konforundan fedakarlık yapmalısın. Nasıl fedakarlık yapmalısın? Önce bir yemekten mahrum kal bakalım. Yemeğe dur diyebil. Susadığın halde, acıktığın halde bedenine söz geçir. Bedenin sana söz geçirmesin. Sen bedeninden üstesin. Sen bedenini kontrol edebilirsin. Bedenin bir aracın senin. Sen bedenin ihtiyaçlarını karşılamak için gelmedin. Beden senin ihtiyaçlarını karşılamak için geldi. Böyle bir her şeyi yerli yerine koymakla alakalı bir ölçü Ramazan esasında. Dolayısıyla bir yemekle alakalı kendine bir çeki düzen ver. Sonra yemek yetmiyor. Teravih namazı var. Yani teravih namazı zor bir şey. O kadar uzun uzun teravih namazı kılıyorsun. Sabredecek, sabretmek gerekiyor. Diyor ki bir teravih namazı kıl. Burada da kendine bir söz geçir. Yetiyor mu yetmiyor? Bol bol Kur'an-ı Kerim oku. Ya işim gücüm var, vaktim yok koşturma. Oku, yine de oku. Ne kadar okuyabilirsen. Orada da bir kişinin biraz kabiliyetine, kapasitesine ve motivasyonuna göre, isteğine göre, önceliklerine göre neyi önceliyor, değişiyor. Bir diğer mesele geceliğin kalk. Sahura kalk. Ya uykum var, işim var, sabah sahura kalk. Bunların hepsi insanın bedeni terbiye edebileceğiyle alakalı. Bedenine söz geçirebileceğiyle alakalı çok büyük bir fırsattır, imkandır. Ve insan bunu Ramazan vesilesiyle 30 gün peş peşe test ettiğinde, yani ben aç susuz kalabilirim bir süre. Bedenime bu konuda sınır koyabilirim, söz geçirebilirim. İbadet etmek, ayakta durmak, yorulmak konusunda bedenime söz geçirebilirim. Uykumdan fedakarlık yapmak konusunda bedenime söz geçirebilirim. Ben yemeğin de esiri değilim, dinlenmenin de esiri değilim, uykunun da esiri değilim. Bunlar benim daha güçlü, daha mutlu, daha sağlam durabilmem için esasında bana yardımcı olacak şeyler. Ben bunlar için yaşamam lazım. Siz buyurdunuz ya, yaşamak için yemek, yemek için yaşamak değil. Bunu ölçüyü iyi koymak lazım. Ama bu noktada işte bu Ramazan'ın fırsatını çok iyi bilmekle alakalı bazen kafamız karışabiliyor. Sizin demin dikkat çektiğiniz nokta benim çok önemsediğim bir nokta. İçimizde sesler var. Nefsimizin sesi var. Ya. Kalbimizin sesi var. Evet. Değerlerimizin sesi var. Biz içimizden habersiz olduğumuzda, içimize vaziyet etmediğimizde, içimize bakmadığımızda bu seslerin nereden geldiğini karıştırıyoruz. Bir tane dostumuzun kitabı var, Herkes İçine Baksın diye. Herkes işine baksın diyorlar ya hocam. Onu herkes içine baksın
çok
diye.
Güzel
çok
ama.
Güzel olmuş.
Şimdi hocam burada yani bir yaşadığımız bir şehir var, bir de içimizde yaşadığımız evet. Şehir var dediniz. İbnül Arabi'nin bir kitabı var. Muhteşem. Ettedbiratül ilahiyye fil memleketil insaniye diye. Her insanı bir ülkeye benzetiyor. Evet. Ve her insanın kendi beden ülkesinde, beden mülkünde ilahi iradeyi iktidar kılmasının yollarını anlatan bir kitap. Evet. Bunun lafı çok kolay ama bu kalınca bir kitap bunu. Bizim Tahralı hocamız bunu Ahmet Avni Konuk'un şerhiyle beraber neşrettiler. Çok güzel bir
yayınlandı
kitap.
Yayınlandı bu kitap.
Yayınlandı evet.
Çok güzel.
Yani muhteşem bir kitap. Aklıma o geldi. Tabii evet, ama evet. Burada şu var.
Bazı kitapların da ismi yetiyor değil mi hocam?
Tabii. Şimdi insanı kamil. Kamil insan dediğimiz zaman kamil insan kendi kendisini yöneten adam. Hatta veli de bu manada böyledir. Vali var ya. Vali şehri yönetiyor. Veli kendisini yöneten adam demek. Bedenini kendisi yönetecek. Evet. Bak, gözünü kendi kullanacak. Evet. Kulağını kendi kullanacak. Neyi dinleyip neyi dinlemeyeceğini iyi bilecek adam. Neye bakıp neye bakmayacağını bilecek. Ayağını kendi kullanacak, elini kendi kullanacak. Elimiz bizi kullanmayacak. El bizi kullanırsa işte kleptomani diyorlar değil mi siz?
Evet, kleptomani.
El bizi çekip götürüyor. Yok böyle bir şey. O yüzden insanın gerçekten beden mülkünü aklıyla, imanıyla, ilmiyle kendinin yönetmesi. Böyle yöneten insana işte veli deniyor. Böyle yöneten insana insanı kamil deniyor. Yoksa başkalarının bizi yönettiği insan, süflörler bizi yönetiyorsa kim bize insan diyebilir?
Tabii. Ne kadar önemli ölçütler bunlar hocam. Dolayısıyla bizim zihnimize böyle bir gündemi almamız lazım. Kendimizi yönetmekle alakalı çok ciddi bir gündemimiz var. Bu gündemi kolaylaştırmak noktasında da Allah Teala bize Ramazan diye bir nimet vermiş, imkan vermiş. Bu imkanı, nimeti kullanacağız. Yani ister istemez kendi kendimize yapamadığımız şeyi Ramazan üzerinden yapabilir hale geliyoruz. Ve bunu toplumsal olarak paylaştığımız için çevremizde bu iklime girmemizi, bu çerçeveye, bir hayatımızı büründürmemizi çok kolaylaştırmış oluyor. O yüzden de Ramazan her yıl tazelenmek anlamında, şehrimizi imar etmek anlamında çok önemli bir nimettir, fırsattır. Bu fırsatı kaçırmamak lazım. Bu fırsatta mahrum olmamak lazım. Öbür türlü ne olur? İnsanın bu içindeki seslere aşinalığı kaybolur. Ve seslerin nereden geldiğini tanıyamaz hale gelir. Nereden geldiğini tanıyamaz hale gelirse, sesleri ayıramaz hale gelirse, nefsin sesiyle kalbin sesini, dinin sesini, şeytanın sesini ayıramadığında geçmiş olsun.
Şimdi burada gene bir ölçü koyuyor sufiler. İnsanın içinden doğan bu dürtüler diyelim, hı hı, bu sesler. Bunlar da şeytani mi, nefsani mi olduğunu ya da meleki mi olduğunu nasıl anlarız, kalbi ses? Diyorlar ki sufiler, bir defa bir, eğer bu içimizdeki ses bizi Allah'ın çağırdığı şeye, peygamberin gösterdiği noktaya bizi davet ediyorsa o meleki hasettir. Onun peşine koşun gidin. Hı hı. Ama bunlara aykırı olarak, Kur'an-ı Kerim ve sünnete aykırı seslerse ise eğer, bu seslerin hangisinin şeytani, hangisinin nefsani olduğunu nasıl ayırt edeceksiniz biliyor musunuz? Diyor ki, şeytan sizi bir zaafınızdan dener. Hmm. Denedi, sizi baştan çıkaramadı. Başka bir zaafınızı devreye sokar. Hmm. Sesi değiştirir. Hmm. Ondan da denedi, gene sizi yıkamadı. Bu sefer bir başka sesle sizi bir başka noktadan, bir başka zaafınızdan avlamaya çalışır. Eğer değişkense bu sesler, değişken talepleri bize göndermeye çalışıyorlarsa, bilin ki o şeytanidir diyor. Hmm. Çünkü şeytanın gayesi insanı Allah yolundan saptırmaktır. Evet. Saptırayım da nasıl saparsa sapsın. Ama aynı noktada ısrarla Allah'ın kelamına, emirlerine, yasaklarına, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesine aykırı bir noktada ama aynı şeyi sürekli ısrarla diretiyorsa o ses. O ses şimdi geldi, bir vurdu, yoldan çıkaramadı. 5 dakika sonra bir daha geliyor, 10 dakika sonra bir daha geliyor ama sürekli aynı şeyi tekrar ediyorsa o ses. Bil ki o ses nefsanidir çünkü nefs istediğini almadan tatmin olmaz.
Bunlar çok önemli
ölçüler. Bu söylediğiniz o sesler dedim, evet, ya, evet, o aklıma geldi yani.
Bunlar önemli ölçüler hocam. İşte bizim içimize bakma çağrımız bundan dolayı. İçimize bakacağız ki o sesleri ayırt edeceğiz. Sonuçta içimizden gelen her sesin mahkumu mecburu değiliz.
Ama tabii. Ona hakim olmadan sorumluyuz.
Hakim olmadan ayırt tabii, etmekten, tabii, hangi sesin peşine gideceğimizi tercih etmekten sorumluyuz. Ve bizi insan yapan bu. Yani insanın ihtiyarı var. Hayvan gibi değil. Dürtüleri üzerine hareket etmeye mecbur kalmış bir varlık değil. Dürtüleriyle kodlanmış bir varlık değil. Hiç şüphesiz dürtüler var. Ama o dürtülerin ne kadarı doğal bir ihtiyaca karşılık geliyor, ne kadarı yoldan çıkmış ve bizi yanlışa götürecek bir sebeple birleşmiş oluyor. Onun farkına varmamız gerekiyor ve kendimize söz geçirmek noktasında ipleri elimize almamız gerekiyor. Bu noktada işte Ramazan bize ipleri elimize almamak konusunda büyük bir güç, imkan sağlıyor. Bize diyor ki yemeden durabiliyorsun. Demek ki söz sende, beden mülkünün hükümdarı sensin. Sizin buyurduğunuz
evet,
gibi.
Evet.
Uykuya söz geçirebilirsin, yorgunluğa söz geçirebilirsin. Sultan sensin, köle gibi davranma.
Ve Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimelerde Allah'ı bırakıp da siz başka bir sultan mı arıyorsunuz ya, ayetleri var. Evet. Ya bu sultan kim? Bizi yöneten irade. İlahı da ben böyle anlıyorum. İlah dediğimiz zaman bizim beden mülkümüzde sözü geçen her irade ilahtır. Evet. Bize dediğini yaptıran her irade ilahtır. O yüzden Allah'tan başka tüm bizi idare eden ilahları elimizin tersiyle itmektir. La ilahe. Onun yerine illallah, Allah'ı ikame etmektir. Şimdi oruç dediğimiz zaman ya biz bırak haramı yemeyi. Adam acıkmışız, kendimizden geçmişiz ama helale bile el uzatamıyoruz. Evet. Bak helale bile Allah yedemeden yemeyen bir adam harama nasıl el uzatır? Ele, dile ve bele. Hı hı. İhanet olmaz imanım diyor ya şimdi, hı hı, türkülerde. Hı hı. Bu ele, dile ve bele hakimiyetin en güzel göstergesi Ramazan.
Hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ramazan bize iktidarımızı geri veriyor esasında.
Tabii.
Gücümüzü geri veriyor.
Evet ya.
Biz onu akıllık edip kaybetmeyelim diğer aylarda. Evet. Ama bir şekilde işler gevşerse, yer değiştirirse iktidar, o zaman tekrar iktidarı ele almak için, içimizde yaşayan şehrin iktidarını ele almak için Ramazan harikulade bir fırsattır.
Zaten şey de var ya, ben bu tevbeyi öyle anlıyorum. Tevbe, tekrar Allah'a dönmek demek. Çünkü günah işlerken Allah'la bağımızı koparıyoruz. Hmm. Peygamber Efendimiz bu günahı kebair işleyeni tanımlarken, bir Müslüman üzerinde iman gömleği varken, müminken içki içemez. Müminken yalan söyleyemez. Müminken bir adam öldüremez. Müminken hırsızlık yapamaz. Ya bu insandan imanın bir gömleğin sıyrıldığı gibi sıyrılır. Sonra bu günahı kebairi işler. Sonra tekrar eğer pişmanlık duyar, tövbe ederse o gömlek tekrar ona giydirilir. Ben bunu atan sigortaya benzetiyorum. Günah işlerken sigorta atıyor. Allah'la bağımız kopuyor. Hı hı. Bu günahı işliyoruz. Sonra işledikten sonra günahın değmez olduğunun farkına varıyoruz. O zaman tövbe ediyoruz. İşte tövbe tekrar Allah'a dönüş manası.
Sigortayı tekrar kaldırıyoruz.
Sigortayı tekrar evet. bağlıyoruz ya da kaldırıyoruz. Hı hı. Bu bakımdan gerçekten bu şeyde oruçta beden mülkümüzde idarenin ipinin elimizde olması.
Evet.
Çok önemli bir iş.
Evet. Bir de ben bir şey okumuştum hocam. Diyor ki tarih boyunca suru olmayan hiçbir şehir hayatta kalamamış diyor. Surlar o şehri korumuş, ayakta tutmuş. Sur yoksa hep işgal edilmiş. Şimdi içimizdeki şehrin de surlarını tahkim etmek gerekiyor, onarmak gerekiyor, yoksa inşa etmek gerekiyor. Gözümüzü, dilimizi, kulağımızı yanlış şeylerden korumak noktasında Ramazan yine bir fırsat. Çünkü malum oruçluyken sadece dilimizi yemekten kesmiyoruz, yanlış konuşmaktan da kesiyoruz. Gözümüzü, kulağımızı korumak noktasında da bir hassasiyetimiz oluyor. Bir ay boyunca oruç tutarken bize içimizdeki şehrin surlarını tahkim etmek için fırsat veriliyor. Ondan sonra bir sene boyunca o tahkim ettiğimiz surlarla şehrimizi, içimizdeki şehri dışarıdan gelecek saldırılara karşı korumamız, işgalinin önüne geçmemiz çok daha kolaylaşması lazım. Ama iyi bir tahkim etmek gerekiyor. Bu fırsatı değerlendirirsek 11 ay büyük bir güçle devam edebiliriz, kendimizi koruyabiliriz. Ama Ramazan da kaçarsa, değerlendiremezsek geçmiş olsun.
Ya Allah inşallah hayırlı Ramazanlarda böyle Ramazan oruçlarının bize kalkan olsun.
Amin inşallah.
Her türlü kötülüğe oruçlarımız kalkan olsun. İnşallah. Bir de bu Ramazan'ın getirdiği bir paylaşım anlayışı. Hı-hı. Paylaşma duygusunun zenginleşmesi.
Evet.
Bu anlamda neler söyleyebiliriz hocam?
Efendim sosyal psikoloji araştırmaları bunun üzerine çok duruyor. İnsanın tek başına mutlu olması zor. Sadece kendine yönelik bir mutluluk anlayışı üzerinden bir hayat yaşadığında o kısır kalıyor ve çok kısa süreli kalıyor. Ama paylaşarak yaşadığı bir hayatta mutluluk çok daha katlanarak ve uzun süreli olarak büyüyor. Bununla ilgili ilginç bir araştırma var. Amerikalı, Japon ve Rus bir adama $100 verilmiş. Demişler ki kendini mutlu edecek bir şey yap. Sonra da 2 saat sonra, 20 saat sonra, 40 saat sonra mutluluğunu ölçmüşler. Amerikalı 2 saat sonra mutlu, 20 saat sonra mutlu değil. 40 saat sonra hiç mutlu değil. Rus ve Japon 2 saat sonra mutlu, 20 saat sonra da mutlu, 40 saat sonra da mutlu. Nasıl oluyor? İkisine de $100 verildi. İkisine de aynı şey söylendi. Amerikalıların kültüründe kendi mutlu et dendiğinde kendine yatırım yapacak bir anlayış var. İşte gidiyor kendine bir çikolata alıyor, pasta alıyor, hediye alıyor, bir şey yapıyor, sinemaya gidiyor vesaire. Onun hazzı 2 saat sürüyor, devam etmiyor. Ama Rusların ve Japonların kültüründe biraz daha paylaşımcı bir kültür olduğu için $100 bulduğunda arkadaşını arıyor. Diyor ki gel diyor şuraya yemeğe gidelim. Beraber şunu alalım, beraber şunu yapalım. Beraber paylaşıldığı zaman bir nimet, bir imkan. O mutluluğu daha da katlanır, daha da uzun süreli devam eder hale geliyor. Ramazan iftar sofralarıyla, zekatımızla, fitremizle, yaptığımız hayırlarla, fakirin, acizin, mahrumun durumunu anlamamızla, içselleştirmemizle, onlara el uzatmamızla, coşkumuzun bu noktada artmasıyla, Efendimiz Aleyhisselam yağmur gibiydi, taşan yağmur gibi diye ifade ediliyor ya, bizim de yardımlaşmayla alakalı duygularımızın coşması gerekiyor. Bu halimizle gücümüz, manevi gücümüzü, dirayetimizi, huzurumuzu arttırmamız noktasında çok büyük bir fırsat.
Şimdi tabii sohbetimizin sonuna geldik Mehmetciğim. Ama burada esas gene sizin sözleriniz üzerine. Eğer siz bakarak, farkında olarak bakıyorsanız toplumda muhtaçları görürsünüz.
Evet.
Ama bakmazsanız göremezsiniz. Hı-hı. Bakarsanız çok ihtiyaç sahibi insan var.
Evet.
Dolayısıyla esas o insanlarla birlikte kanayan bir yara gördü mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, sille yerim. Adam aldırmata geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. gerçekten kanayan bir yarayı gördüğün zaman yüreği titreyen insan olmak, onların empatiyle ihtiyaç sahibi insanların durumunu hissetmek. İşte Ramazan bize bunu yaşatıyor.
Evet.
O yüzden sevinçleri Ramazan paylaşarak büyütüyor, sıkıntıları da paylaşarak küçültüyor. Böyle güzel bir manevi ikliminde bize misafir oldunuz, vakit ayırdınız. Size yürekten çok teşekkür ederim Mehmetciğim. Çok güzel noktalara temas buyurdunuz. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, klinik psikolog Mehmet Dinç Bey'le sohbetimiz maalesef burada noktalamak zorunda kaldık. Bir başka Ramazan ikliminde, bir iftar sofrasında, iftar sevincinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı Ramazan diliyoruz. Kalın sağlıcakla.